Gündemden Sorgu'dan merhaba. Ben Mert Eko.
Ben Nuri Erdoğan. Gündemin perde arkasında kalmış konularını konuştuğumuz podcast serimize 4. bölümüyle devam ediyoruz. Bölümlerimizi şimdiye kadar sadece Spotify, Apple Podcast, Castbox'tan yayınlıyorduk. Bunlara bu bölüm itibariyle YouTube'u da ekledik. Bizi beğenip takip etmeyi unutmayın diyorum ve konumuza geçelim.
Evet, konumuz bu hafta tercihler üzerine olacak. Yani tercih nedir? Nasıl tercih yapıyoruz? Tercihimizin sonuçlarından nasıl etkileniyoruz? Ve hatta başkalarının tercihlerini nasıl manipüle ediyoruz? Bunların üzerine konuşacağız. O zaman başlayalım.
Evet, tercih bir karar verme işlemidir. Bir sürü seçeneğin arasından birini yeğlemedir kısaca.
Ayrıca bunu gün içinde sayısız defa gerçekleştiriyoruz, bilinçli ya da bilinçsiz olsun. Sabah uyandığımızdan akşam yatana kadar belki binlerce, milyonlarca farklı tercih yapıyoruz.
Evet, o bilinçsiz olarak yaptığımız tercihler bir alışkanlık haline gelmiş olduğu için bilinçsiz diyoruz, farkında değiliz gibi, ama aslında onlar da bir tercih. Mesela her gün sabah kalktığımızda yediğimiz aynı tost ya da şey, herhangi bir şey bilmiyorum, ya da yolda giderken kullandığımız güzergah, hep çok önceden yaptığımız bir tercihin tekrarı, ama her gün aslında biz o tercihi yapıyoruz.
Artık düşünmemeye başlıyoruz kanıksadığımız şeyleri, ama aslında bunlar da her gün devamlı bir şekilde yaptığımız belki de mikrosaniyelik bir tercih sürecini barındırıyor içinde. Zaten aslında tercih yapmak olarak gördüğümüz şey de görece hayatımızın rutinini radikal bir şekilde değiştirecek etkinlikler oluyor. Mesela bir iş değiştirmek olsun, hani hangi işe geçmeyi tercih edeceksin? Mesela birden çok bir teklif geldiğini hayal edelim. Bu bir tercihtir ve evet, gerçekten önemli bir değişim barındırıyor hayat rutininde.
Çünkü ama bir alışkanlıklar setini komple bırakmayı kırıyor, gerektiriyor.
Ama her sabah işe gittiğin yolu, her gün aynı tercihi yaptığının bu yüzden farkında değilsin. Çünkü zaten o senin rutininin bir devamlılığı.
Evet, o zaman bu bilinçli yaptığımız tercihlere odaklanmak gerekirse, biz bunları nasıl yapıyoruz, yani tercihleri yaparken neleri göz önünde bulunduruyoruz?
Şöyle ki, bu özellikle farkında olduğumuz, hani az önce bilinçli olarak atfettiğimiz tercihlerde arka planında bu tercihleri etkileyen çok fazla faktör var. Mesela psikoloji bilimi de bu tercihlerin, bu karar alma mekanizmamızın arka planındaki etkenleri araştırır ve modeller. Burada zaten disiplinler arasılık da devreye giriyor aslında. Neticede bizden kaynaklı veya çevresel etkenlerden kaynaklı belki milyonlarca farklı değişkenin o anda bizim tercihimize etki yaptığını düşünebiliriz. Ama biz bunları belli bir çatı altında toplayacak olursak, ilk aklımıza gelebilecek olan bizden kaynaklı olan etkenlere geliyor. Yani bizim genetik arka planımıza kaynaklı etkenler geliyor.
Benim de aklıma şey getirdi. Peki Freud'un dediği gibi anatomi bir kader midir?
Bir yere kadar öyle olsa gerek. Ama bir yerden sonra da sonuçta dış etkenler dediğimiz bir sürü etken var. Bunlar da işin içine giriyordur. Onu da birazdan konuşuruz zaten, ama bir kitap var bununla ilgili. Our Genes, Our Choices diye David Goldman'ın 2012'de çıkan, ödül de almış bir kitap. Orada söylüyordu.
Genlerimiz, bu seçimlerimiz.
Genotipimiz ve genlerimizin bizim davranışlarımıza, yani davranış burada işin içinde tercih yapmamızı da barındırıyor, bunların üzerine olan etkisi diye. Zaten nöroloji bilim dalının da bu konuda araştırmalar yaptığını biliyoruz. Böyle insanların tercih yapma mekanizması ve onların genetik arka planları. Bir de şu var, hani bu direkt gen haritasından bağımsız olarak, yani tabii ki etkili de, hani bunun üzerine eskiden yaşadıklarımız, bebekken veya çocukluk çağında yaşadıklarımızın ilerideki seçimlerimize etkili olduğunu savunda olan, bunun üzerine çalışmalar yapmış. Mesela senin sözünü söylediğin Freud'un da bu alanda dünyaca da bilindik popüler çalışmaları vardır. Ya bu basit örnekler vardır ya, insanların işte seçtiğin eş aslında anne, erkeğin seçtiği eş aslında annesine benzetir.
Yani
onun benzerlikleri üzerinden seçer. Hani bu, evet, daha sonra modern çalışmalar üzerinde yapılan bu çalışmaların bir kısmı yanlışlandı. Hani o daha derin kısma girmeyelim, ama böyle de bir fikir yürütme vardır. Daha önceden yaşadıklarımız.
Şey diyor yani, değil mi? Yani küçük yaşta aslında bizim tüm hayatımızın kararları büyük ölçüde verilmiş oluyor. Yani ilk doğduğumuz anda özgür olsak da sonrasındaki ilk karşılaştığımız ne varsa bizim sonraki kararımızı doğrudan etki oluyor, sonsuza dek gibi.
Ya belki tam olarak bu şekilde bina edilmemiştir bu model, ama neticede iş şuraya geliyor. Hani eskiden yaşadıklarımız, özellikle bu karakterimizin oturduğu yıllarda yaşadıklarımız, bilinçaltımızda tuttuklarımız İleriki hayatımızda tercih mekanizmamızı önemli ölçüde etkilediğiyle ilgili çalışmalar ve savlar da mevcut diyelim.
Sadece biyolojik etkeni çözümleyebilmemiz pek mümkün değil. Diğer etkenlerden ayırmamız pek mümkün değil. Kaldı ki mesela sen demin saymadın, zaman ve ruh halimiz de bizi etkiliyor. İşte Mevlana'nın bir sözü vardı. Sen sen ol, hani mutluyken söz verme, üzgünken cevap verme, öfkeliyken de karar verme diye. Gelelim karar vermemizi etkileyen dış faktörlere. Mesela aile, toplum ve geleneklerimiz.
Evet, onların da önemli birer etken olduğunu görüyoruz aslında. Zaten bu saydıklarını birbirinden bağımsız olarak değerlendirmek de yanlış olur. Sonuçta sosyal hayatın içinde toplum, gelenek, aile yapısı, bunların üçü de birbirini etkileyen şeyler. İnsanı, bireyi bulunduğu toplumdan bağımsız düşünmek de pek olası değil. Hele ki önceki yıllarda hiç olası değil. Mesela 4000-5000 yıl öncesi şeyleri düşünelim. Zaten orada yapabileceğin tercihler de kısıtlı oluyor da bir küçük bir grubun içinde yaşayan bir insansın. Köy hayatı falan var diyelim. Orada toplumun normları dışında, orada belirlenen toplumun normlarına ters bir hareketin, bir tercihin toplumdan dışlanmanla sonuçlanıyor. Orada da toplumdan dışlanmanın sonucu olarak hayatını kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalabiliyorsun. En basitinden güvenlik sebeplerinden dolayı. Hani evet, günümüzde bile toplumdan dışlanma, mesela sosyal medya üzerinden örnek verebiliriz. Linç olayı örneğin. Bu kadar sert bir şekilde zarar veriyorsa insana, o yıllarda hayatta kalabilmek için toplum normlarına uygun olman çok daha gerekli.
Ve o yüzden bir süre sonra artık bir tercih, bir seçenek olduğunu bile bilmiyorsun diğer şeyin. Yani toplumun normları senin tek seçenek kümen oluyor. Ve ne zaman ki insanlar kendi karar alma güçlerini kendi ellerine almaya başladılar, bu töre dediğimiz yazılı olmayan kurallar ama uyman gereken kurallar dizisi de öyle çıktı. Yani yerleşik topluma geçmeye başladığımız zaman oluyor bu.
Zaten bu sosyal hayat veya bu gelenekler üzerinden tercih etmemiz, toplumun normlarına uygunluğumuz şu şekilde işliyor. Hukukta da şeyi görebiliyoruz. Uzun bir dönem, bu modern hukukun yaygınlaştığı, merkez devlet yapısının güçlenmeye başladığı dönemlere kadar yazısız kurallar, örfi kurallar, yazılı kuralların birçoğundan daha bağlayıcı. Çünkü toplumun cezalandırması yine bu dönemlere kadar çok daha yaptırım gücü yüksek bir cezalandırma metodu. Hatta günümüzde modern toplumlardaki hukuk düzenlerinde birçoğu bu örfi yasaların, geleneklerin kanunları şekillendirmesiyle en azından büyük bir etkisiyle var olmalar. Çünkü gerçekten toplumdan ve toplumun yaptırımından bağımsız bir insan yok. En azından başarılı olamıyor öyle bir insan. Günümüzde hani bildiğimiz hukuk düzenindeki kanunlara aykırı olmasa bile tercihlerimizin, tavırlarımızın, fikirlerimizin toplum tarafından sert karşılanabileceği ve aynı eski yıllardaki gibi toplumsal bir dışlamayla sonuçlanabileceği durum halen devam etmekte. Muhtemelen biz insanlık var olduğu sürece de öyle veya böyle etkisi çok veya az bizimle beraber olmaya devam edecek. Bu yüzden ki yine konumuza dönecek olursak, tercih mekanizmamız toplumsal normlara uyacak şekilde törpülenmiş halde olabiliyor. Kendimizi bu şekilde devam ettirebiliyoruz. Yine bu bahsettiğimiz geleneklerde aslında devam eden ve artık kemikleşmiş, bizim alışkanlığımız haline gelen, tercih yapıp yapmadığımızın farkında bile olmadığımız bu gelenekler dizisinde zararlı olan taraf, aslında bu geleneklerden faydalanmayan taraf biz bile olsak sürdürme eğiliminde olduğumuzu görüyoruz bu sayede. Sırf toplumsal normların içinde güvenli bir şekilde barınabilmek adına.
Mesela şey gibi, herkes Fenerbahçeliyken Fenerbahçe'yi tutmak bir sosyal de avantajdır gibi.
Aynen öyle örnekleyebiliriz. En azından kabul görmeyi arttırır. Daha küçük parçalara gelirsek toplum içindeki bu aileye gelebiliriz. Aile sonuçta ilk etkileşim kurduğumuz ebeveynler, aile üyeleri, onların toplumdan aldıklarını çocuklarına aktarması, kendilerinden de bir şeyler katarak ama neticede annenin babanın çocuklara öğretisi şeklinde geleneklerin, bu toplum düzeninin bizim üzerimize olan etkileri devam ediyor. Zaten önemli kararlar, ailenin muazzam bir güç sahibi olduğunu görebiliyoruz. Bu inanç meselesinde de böyledir. Çok toplumumuzda çok kıymetli olduğu için futbol takımı tutma meselesinde de böyledir. Hatta siyasi parti meselesi destekleme meselesinde de böyledir. Önemli görülen kararlarda aileden ayrışmak çok görülebilir bir şey değildir. Mesela yine futbol takımı üzerinden örnek verecek olursak, işte hangi takımlısın? Fenerbahçe. Tamam, nasıl Fenerbahçe oldun? Çünkü baban Fenerbahçeliydi. Aksi örnekler olunca şaşırarak tepki vermek. Mesela oğlan Galatasaraylı mı? Bu şekilde devam ediyor.
Evet, yani ben şeye katılıyorum politik tercih konusunda. Zaten siyaset bilimciler ilk baktıkları şey kişinin tercihlerini anlarken ailesi direkt bizzat birinci etkendir. Yani aileden koptuğu zaman, aileden başka bir partiye yöneldiği zaman onun oranını tutarlar. Kim ne kadar ayrılıyor falan.
Tabii,
doğru yani, yani bizzat etkiliyor.
Hani bunu da sürdürecek unsur, araç daha doğrusu eğitim. Bu önce ailede başlayan ve hani karakterimizin oturduğu bölümlerde ailenin bize empoze ettiği, sonra örgün eğitimle devam eden, yine karakterimizin büyük ölçüde şekillendiği dönemlerde yaşanıyor bu süreç. Aslında bakacak olursak bir beyin yıkama süreci. Öyle veya böyle. Bir temel bir müfredat var. Seni belli bir yaşta alıyorlar. Çıktığında o müfredatın içinde şekillenmiş bir insan oluyorsun. Bu %100 başarılı olmak zorunda değil. Her verilenin herkeste aynı şekilde karşılık bulması değil ama kalabalıkları düşünecek olursak yüksek başarı oranında da tercihleri şekillendirecek şekilde görebiliyoruz. Mesela modern devlet sistemlerinde her devletin öyle veya böyle milli bir bilinç aşılaması örnek verilebilir bu konuya. Çünkü aşıladıkları bu milli bilinç sayesinde bu devletler ayakta ve daha sürdürülebilir şekilde büyümeye devam ediyorlar.
Doğru doğru. Biz zaten toplum olarak bu dayatmayı belki en çok yaşayan olabiliriz. Hayatımız boyunca hep bir çoktan seçmeli sınavda tek bir doğru yanıtın olduğu, hayatımız boyunca çoktan seçmeli sınavda tek bir yanıtın olduğunu ikna olduk, olduğunu öğrendik ve diğerlerine şans tanımamamız gerektiğini sürekli o şekilde öğrendik. Bir de şu var, her tercihimiz sonunda oluşacak sorumluluğu ne kadar almak istiyoruz ya da o sorumluluktan kurtulabiliyor muyuz? Ona göre de fikrimiz değişebiliyor.
Tercihlerimiz şekillenebiliyor.
Bununla ilgili davranışsal ekonomide şöyle bir fikir var. İnsanlar eğer bir şey marjinal zararı, marjinal faydasından daha yüksekse ondan özellikle kaçınıyorlar. Yani bir şeyden 100 kazandık ama sonradan bundan 150 kazanabileceğimizi öğrendik ve üzüldük. Ama bu üzüntü başka bir şeyde, mesela 100 kaybettik ama 150 de kaybedebileceğimizi öğrendik ondan. Ama ondan 100 kaybettiğimiz için sadece oluşan sevinç o üzüntüden daha çok oluyor. Yani burada bizim asıl motivasyonumuzun zarardan kaçınma olduğunu görüyoruz. Bir şeyi daha fazla kazanma değil de zarardan kaçınma daha öne çıkıyor.
Evet. Ya bir de bir unsur daha var aslında bu bizi etkileyen, tercih yapma sistemimizi etkileyen. Bu tercihimizle kurduğumuz bağ. Bu yine takım tutma olayında olsun, aynı örneklerden devam ediyoruz ama yine siyasi parti destekleme olsun. Bir yerden sonra bağı kurduktan sonra, alışkanlık haline getirdikten sonra, sıradan alışkanlıklarımızda da böyledir. Onu değiştirmek istemek ilk anda yapamadığımız bir şey. Yani bizim için daha doğru olan, rasyonel olan onu değiştirmek olsa da biz tırnak içinde irrasyonel bir şekilde tercihimizi sürdürmekle devam ediyoruz. Ve bir yandan da aslında onu da değiştirmeye ikna olsak bile toplum gözünde tırnak içinde dönek olarak atfedilmek bizi etkiliyor bile olabilir. Dolayısıyla tercih yaparken tercihin kendisiyle kurduğumuz bağ da, alışkanlık da. Mesela yıllar önce bir program vardı. Besim Tibuk katılmıştı. Programda Besim Tibuk işte eski solculardan olduğunu söyleyip nasıl liberal olduğunu anlatmıştı. Moderatör de Enver Aysever'di. Şey demişti, peki siz liberaller hep böyle dönek mi oluyorsunuz? Besim Tibuk da şimdi gel bana şu daha mantıklıdır diye anlat. Ben ona inanayım, yani senin dediğine inanayım diye cevap vermişti. Onu hani döneklik kavramını kötü bir şeymiş olarak görmemişti. Fikir değiştirmeyi diyelim.
Evet, o da aslında tercih yaparken özgürlüğümüzü kendimizin kısıtladığına da bir örnek. Yani aslında bunu yapmayabiliriz.
Evet, hatta doğru olan Besim Tibuk'un aldığı tavır, takındığı tavır. En azından bana göre.
Evet, ben de onu dedim.
Bir de şu var. Tercih yapmak demek aynı zamanda diğer seçenekleri elemek, onları tercih etmemek anlamına geliyor. Bu tercih etmediklerimizin varlığı bizi nasıl etkiliyor, nasıl düşüncelere sevk ediyor veya seçeneklerin çoğalması ne anlama geliyor?
Evet, bu da bizi diğer seçeneklere bir puan vermemize yönlendiriyor ve bu da seçmediğimiz seçeneklerin bizden ne kadar götüreceğini hesaplamamıza bağlı oluyor. Fırsat maliyeti dediğimiz opportunity cost kavramı da seçmediğimiz bir şeyin marjinal götürüsünü hesaplıyoruz ve ona göre sürekli bunu aklımızda bulunduruyoruz. Yani bunu seçtim, Cevabında mutluyum gibi, ama diğer seçeneğin o sırada getirisini de hesaplıyorum. Yani orayı seçseydim ne olacaktı? Ve seçenekler arttıkça daha çok şey düşünüyoruz ve hepsinin o marjinal getirisi çok fark etmiyor aslında. Yani ince ince hesaplara girmiş oluyor.
Evet, yani bu seçmediklerimizin üzerine odaklanacak olursak, seçmediğimizin bizde yarattığı bir pişmanlık olabiliyor. Bir araba alacağız mesela, uzun süre değerlendirdikten sonra falanca markanın bilmem ne segmentinden bir arabayı aldık. Fakat diğer modelden alsaydık nasıl olurdu? Bir içine sinip sinmeme durumu vardır ya. Veya bir yaygın bir korkudur mesela. Bir şey alacaksındır. Elektronik eşyada olur genelde bu. Böyle doğru zamanda alayım falan dersin. Bir alırsın, sonra pat indirime girer. Sonra bir hayal kırıklığı, lan boş boşuna pahalı aldık gibisinden. Böyle
Buradaki sıkıntı yani bence seçeneğimizin gerçekten çok olmasından dolayı. Yani hani o sırada alabileceğimiz bir sürü şey var. Hani model var, bir sürü elektronik eşya dedin. Bir sürü farklı cihaz var. Mesela iki tane araba olsaydı elinde, ya ben hangisini seçeceğim ya da birini seçince diğerine gidip pişman olma gibi karnımıza ağrı girmezdi yani.
veya
Ama
daha az
bugün
girerdi.
yaşıyoruz bunu.
Ama şu da var, ona bakarsan tek bir araba çeşidi olsaydı, herkes onu alması gerekseydi, araba almak isteyenler, tercih yapmamız hiç zor olmazdı. Zaten burada da şey devreye giriyor. Tercih yapabileceğimiz skala ne kadar genişse, yani seçenek ne kadar fazlaysa, o kadar daha zor tercih yapıyoruz. O kadar sıkıntılı süreç bizi izliyor, ama bir yandan da o kadar özgür olabiliyoruz. Yani kendi istediğimizi o kadar tatmin edebiliyoruz. Ama bunun
Evet, yani bu iyi mi kötü mü? Yani,
Ya özgürlük anlamında iyi, ama yarattığı kaygı açısından bir sıkıntı var. Mesela Levent Erden'in sıkça bahsettiği bir modeli var, kendi geliştirdiği yık diye. Yakalayamayıp ıskalama korkusu. Yani buna göre gün içinde yapabileceğimiz, kendimize faydalı olarak gördüğümüz pek çok aktivite var. Pek çok tercih şansımız var aslında. Hatta internetten de bu, hani şey sitelerinden bize öneri olarak gelen, Amazon tarzı sitelerden bize öneri olarak gelen birçok şey oluyor. Tatil sitesinden şuraya, şurayı da görmediniz mi? İşte hava yolları şirketinden şuraya da uçmak ister misiniz diye. O da zaten konuşmasında bunların hepsini örneklendiriyor aynı şekilde. Tüm bunların varlığında bizim seçebileceğimiz, vakit geçirebileceğimiz pek çok aktivite var olmuş oluyor. Bir yandan da
özellikle faydalı şeyleri söylüyor. Yani bunu yapmazsan eksik, geride kalacaksın hani gibi bir
ha, bir de öyle
havaya
bir
sokuyor seni.
kaygıyla beraber sunum var. Bir yandan da gün 24 saat, 7 saat uyuyorsun, 17 saat yapabileceklerin kısıtlı. O gün yapmak istediklerini seçiyorsun. Gününü geçiriyorsun ve gerçekten dolu dolu geçiriyorsun bu sosyal medyayla beraber. Bu da geldi çünkü yarış da gibi, hani ben şunları yaptım al sana hikayesi. Ya tamam, o zaman ben de şunları yaptım al sana da hikayesi gibi. Dolu bir gün geçiriyorsun. Günün sonunda akşam yatarken fark ediyorsun ki yapmadığın bir ton aktivite var. Sonra oturup diyorsun ki ah, şunları da yapsaydım, bunları da kaçırdık, bunları da kaçırdık. Sonunda bir korkuya dönüşüyor. Zaten yakalayamayıp ıskalama korkusu da buna diyor Elementer'den. Benim için de çok güzel bir model bu. Hatta ben de onun bu bahsettiği insan tipine uyduğumu düşünüyorum. Böyle bir kaygı geliştiriyoruz kendi kendimize. Yani ne yaparsak yapalım yetişemiyoruz bir şeylere. Ve o kadar böyle sunuluyor ki bu, dediğin gibi yetişemediğimiz zaman da geri kaldığımızı düşünecek şekilde sunuluyor bize bu ve bir yerde günün sonunda sanki çok geride kalmışız gibi bir kaygıya bürünüyoruz.
Ya evet, bir de bunda reklamların ve şu an günümüze daha yakın olmak üzere sosyal medyada gördüklerimizin çok büyük katkısı var. Ya özellikle şu dönem zaten üzerimize bomba gibi yağıyor. İşte şu kadar kitabı bitirdim, şunu yaptım, işte şu müzikleri dinledim diye sürekli böyle bir paylaşma, işte challenge yapma birbirine falan. Şu karantina
Hazır
döneminde bunu daha çok
karantinadayız.
hissediyoruz. Evet, bizi geriyor durduk yere.
Bir de bu saydıklarını tercih olarak seçmemizi amaçlayan bir sektör var. Büyük bir sektör, reklamcılık diye. Reklamcılıkta da kullanılan önemli bir araç vardır, rol modellik kavramı. Rol modeli olayının, rol modelliğinin tercihlerimize etkisi nasıl oluyor? Yani neleri başarabiliyor rol modellik?
İşte tam bu konuda da şu son dönemde çıkan ve bayağı trend olan Michael Jordan'ın belgeselinde güzel anlatılıyor. Çünkü Michael Jordan tam o dediğin karakter. 1980'li yıllarda Adidas Nike'a göre çok önde giyim sektöründe. Ne zaman ki Jordan'la anlaşıyorlar ve Jordan da bir global bir figür haline geliyor. O belgeselde de güzel geçiyor. Herkes ayakkabısını Jordan alıyor. Hani ne var sende? Jordan var. Sende Jordan yok mu? Nasıl falan. O George sadece Jordan logosunu yapıştırmasıyla ve Jordan oraya koymasıyla uçuşa geçiyor. Yani herkes birden Jordan'cı kesiyor. Aslında ayakkabı aynı ayakkabı. Üzerine Jordan logosu konulunca birden herkes için kutsal bir ayakkabıya dönüşüyor.
Burada bir de onay mekanizması devreye giriyor. Yani o ayakkabıyı ben seçmedim. O ayakkabıyı Jordan seçti. Ben de Jordan'ın seçimini takip ettim. Yani onay Jordan'dan geliyor. Michael Jordan'ın kendisinden. Yani bu toplumda kabul görme de, yani statü olarak gösterme de oluyor bunu. Hani bunu ben seçmiyorum ki, bunu en iyiler seçiyor. Bu araba markası seçerken de böyle. Veya telefonlar 3 aşağı 5 yukarı aynı hizmetleri sunuyorlar. Arkasında ısırık bir elma olanı seçtiğin zaman bir farklı bir statüde hissettiriyor kendini. Burada zaten markalaşma ve onay devreye girmiş oluyor. Burada da onayı veren işin ehli Michael Jordan'ın kendisi. Çünkü o model, efsane. Onun seçtiği basket ayakkabısını bizler seçiyoruz. Doğru yoldayız gibi.
Yani bizden de aklıma gelen bir jenerasyonun, liseli jenerasyonun tarzını tamamen etkileyen Kurtlar Vadisi geldi.
Doğru.
Orada onun tespihleri, duruşları şey
Halen
bir
bile
rol
devam
model oluyor
edebiliyor.
evet.
Bu rol modelliğe değindikten sonra aklıma bunu biraz daha derinleştirecek bir konu daha geldi. Eskiye baktığımız zaman bir dönem önceye rol modeller sayıca az, efsanevi figürler böyle toplumun üzerinde konsensusa vardığı şekilde. Ama bir yandan da şimdi yeni bir daha lokal ama belki görece biraz daha farklı etkili bir rol modellik anlayışı daha geldi. Mesela bunu sosyal medyada karşılığında influencer olarak gördüğümüz, herkes en neticede birbirinin rol modeli, etkileyici figürü olmaya başladı bu sosyal medyalar yaygınlaştıkça. En azından benim gözlemim o şekilde. Bu da bizim tercihlerimizi, hayattaki yaşam tarzımızı belirlememizi öyle veya böyle bir şekilde etkiliyordur diye düşünüyorum. Sosyal medya kullanıcısı olan bizleri ve aslında ben figürünün ön plana çıkartıldığı, kendin gibi olmanın ön plana çıkartıldığı bu zamanda bir bakıma herkesin benzeştiği, herkesin birbirini muazzam bir şekilde etkilediği bir dönem yaşıyoruz. Bir şekilde oksimoron gibi geliyor bana bu. Sen ne düşünüyorsun?
Doğru. Oraya sunduğumuz kişi direkt biz değiliz. Yani o ekrandan çıkan kişi biz değiliz. O bizim benzemeye çalıştığımız yeni bir karakter. Ama başkalarından etkilenerek oluşturduğumuz bir ben ve bunun nereden geldiğini, nasıl değiştiğini bilmiyoruz. O yüzden bizim etkimiz çok az aslında kendimizi dışa vuruş şeklimizde. En sonunda dolayısıyla herkes benzer bir şeyler paylaşıyor, benzer tercihlerini sunuyor. Fotoğraf çekiş şekli, paylaştığı yer, gösterdiği tepki, duruşu, hepsi belli trendlerin eseri yani bir çoğulculuğun ortaya çıkardığı bir şey.
Bir de işin içine yapay zeka girdiğinde şöyle bir durum daha ortaya çıkıyor ki, mesela bugün Amazon'dan bir alışveriş yaptın diyelim. Ne olsun? Bir kitap aldın. Sana hemen benzeri kitaplar, tarih kitabı aldın mesela. Popüler tarih kitapları. Şunu da oku, şunu da ekle yanına. Şunu da bak. Veya tarih kitabı okuyanlar büyük boy harita siparişi de verdiler falan. Senin ilgi alanlarına daraltmaya başlıyor aslında. Bir yandan güzel bir şey. Evet, hemen sana asistan, kişisel asistan gibi fikirler sunuyor ama bir yandan da seni bir
Evet.
hapsetmeye başlıyor, köşeye
Evet
sıkıştırmaya başlıyor.
ben bunu ne zaman seçmiştime dönüyorsun. Yani benim olmak istediğim bu değil bir dur falan. Hani beni buraya yönlendiriyorsun. Ben bunlara ilgiliymişim gibi duruyorsun. Evet tamam bir kere aradım, iki kere aradım ama hani yeter orada bekle falan gibi. Hani
Ya olmak istediğin
kısıtlıyor özgürlüğümüzü.
olsa bile hani oradan çıkmaman üzerine kuruluymuş gibi sanki. İşte bir yayın izliyorsun, benzer yayınlar çıkarıyor hemen. Kendin gibi düşünen veya kendi ilgi alanının dışına çıkamayan şeylerle dolu oluyor çevren. Aynı yöne doğru sıkıştırma var. Farklı bir deneyim sunma üzerine de bizi kısıtladığını gözlemliyorum en azından bu yapay zeka asistan veya kişiye özel reklam meselesinin. Bunlar da tercihlerimizi manipüle edip etkilediğini düşünüyorum, aynı bir rol modelin yaptığı gibi.
Doğru, dar bir buluta sıkışıyoruz. Onu seçmeye, onun içinde seçim yapmaya çalışıyoruz. Sonra o içinden bir şey çıkarıyor falan.
Bir
Doğru.
nevi seçenekleri filtreliyor hatta. Bilmiyorum yani faydalı mı, faydalı değil mi ama bir şekilde yapay zeka da işin içine girince durum bu hale geldi.
Evet, toparlamak gerekirse bugün tercihler, nasıl karar aldığımız ve bunların bize etkilerini konuştuk. Sonsuz olarak kalabalıkları göz ardı edin. Kendi tercihlerinizin peşinden gidin.
Bizi takip etmeyi unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler.